Ayrım 2. Sayfa 3. 1. Bölüm 1. Genç kız gözlerini vitrindeki tablodan alamadı. Nefesini tutarak tabloya baka kaldı. Hayatında bu kadar güzel bir resim gördüğünü hatırlamıyordu. 50'ye 50 ebatında yaldız çerçeveli, yağlı boya bir kuş resmiydi. Yeşil yapraklar içindeki bir ağaç dalına tünemiş, cinsini çıkaramadığı, portakal rengi hiç tanımadığı bir kuş türü. Tablodan niçin bu kadar etkilendiğini bilmiyordu. Resimden anlamadığı için sanatsal bir değeri olup olmadığını da takdir edemezdi. Fakat tablonun müthiş bir çekiciliği ve göze hoş gelen bir yanı vardı. Vitrin önünden ayrılamadı. İçi titreyerek resmi seyretmeye devam etti. Neden sonra başını kaldırıp dükkana baktı. Ufak bir antikacı dükkanıydı burası. Vitrinden içerisi dar, sevimsiz ve loş görünüyordu. Birden genç kızın içinde bu şahane tabloya sahip olma isteği uyandı. Yeni evinin boş duvarlarını süsleyecek harika bir resim olabilirdi. Pahalı mıydı acaba? Ani bir kararla kapıyı aralayıp içeriye süzüldü. Ufak dükkanın içi hınca hınç eski eşyalarla doluydu. Aslında antika eşya kültürü de yoktu. Neyin eski eşya, neyin antika olduğunu takdir edemezdi. Anneannesinin Erenköy'deki eski ahşap köşkünden anımsadığı Beykoz çeşme bülbüllerinden, nadide Fransız porselenlerinden örnekler gördü. Sol taraftaki rafta nefis bir lohuk takımı vardı. Tam karşısına gelen boşlukta abanoz ağacından hazeran kaplamalı iki sallanan koltuk duruyordu. Hepsine ilgiyle baktı. İçeriye bir müşterinin girdiğini gören yaşlı ve ufak tefek dükkan sahibi elindeki gazeteyi indirerek kalın camlı gözlüklerin üzerinden genç kıza baktı. Gerçek bir insan sarrafıydı. Kızın gözlerindeki parıltıdan onun gerçek bir alıcı olduğunu hemen anlamıştı. Yumuşak bir sesle "Buyurun küçük hanım, size yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. Mine Otman ağır ağır adama yaklaştı. "Vitrindeki kuş tablosunun fiyatını öğrenmek istiyordum." Yaşlı satıcının yüzünde hafif bir tebessüm oluştu. Cevap vermeden önce dikkatle kızı süzdü. "Biraz pahalıdır," dedi. "Ne kadar?" "900 milyon." Genç kız irkildi. "Ya öyle mi?" diyebildi. Bu rakam onun için gerçekten yüksekti. Mahzun oldu. Tabloyu alması imkansızdı. "Çok pahalıymış," diye mırıldandı. Resim cidden nefisti. Ama ne var ki bütçesi böyle bir yatırım yapmaya elverişli değildi. Buruk bir gülümseme ile antikacıya baktı. Adamın gözlerinde sanki şeytani bir parıltı vardı. İçine bir kurt düştü. Belki de tablonun gerçek fiyatı bu değildi. Ama resmin çok etkisinde kaldığını sezinleyen hınzır satıcı, azami rakamı koparabilmek için önce kasten yüksek bir fiyat söylemişti. Satıcıların zaman zaman böyle numaralara başvurdukları hep bilinen bir taktikti. Düşündü sonra. Öyle bile olsa yine de yanına yaklaşamayacağı kadar pahalı bir tabloydu. Satın almaya asla kalkışamazdı. Antikacı gözlüklerinin üzerinden kıza bakmaya devam etti. "Siz ne iş yaparsınız küçük hanım?" Bu soruyu yadırgamıştı Mine. Hafifçe kaşlarını çatarak "Mimarım, niye sordunuz?" dedi. "Şey, bu resmin pahalı olduğunu size söylemiştim. Sizin gibi genç bir bayanın bu bedeli ödemesi biraz zor da." Mine bu saygısızlık ve küstahlık kokan ikaza bozulmuştu. Önce hiç sesini çıkarmadı. Yaklaşıp tabloyu yakından incelemeye başladı. Altında imza yoktu. Dayanamadı dudaklarını büzerek. "Garip," dedi. "Sanırım bu ünlü birinin eseri değil. Hiç bu kadar eder mi?" Yaşlı adam gülümsedi. "Resimden anlamadığınız belli. Amerikalı ressam James Preston'ın çok meşhur Kentucky Bird adlı tablosudur o. Paha biçilmez değerlere sahiptir." Kız hayretle antikacıya baktı. Sonra da tabloya. "Altında imza göremiyorum ama." "Tabii göremezsiniz. Hiç imzası olsa bu fiyatı alabilir miydiniz zaten?" "Anlayamadım. Yani orijinalinden yapılmış bir kopya mı bu?" "Hiç şüphesiz. Fakat bu çok başarılı bir kopya. En az orijinali kadar değerli. Fiyatı da onur için yüksek." Aslı da olsa, kopyası da olsa fiyat Mine'nin alamayacağı kadar pahalıydı. Adamın hala bedel konusunda şişirilmiş bir rakam verdiğine inanıyordu. Fakat daha fazla düşünmenin anlamı yoktu. Nasıl olsa bu rakamı ödeyemezdi. Soğuk bir şekilde "Teşekkür ederim," dedi adama. Ayrıca dükkan sahibinden hoşlanmamış, işgüzar ve biraz kaba bulmuştu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Bu tablo hiçbir zaman evinin duvarlarını süsleyemeyecekti. Son bir kere tablonun karşısına geçerek uzun uzun baktı. Tam o sırada dükkanın ufak kapısı aralandı. Kapının üzerindeki çıngırak sallandı. Eşikte uzun boylu, şık ve zarif bir adam belirmişti. Mine'nin gözleri gayri ihtiyarı birkaç saniye adamın üzerinde kaldı. Adam kıza içtenlikle gülümsedi. Sırtında lacivert kaşmir bir palto vardı. Elindeki evrak çantasının pahalı deriden özel olarak yapıldığı belliydi. Fakat kızı en fazla etkileyen adamın gözlerindeki sımsıcak ifadeydi. Mine'ye gülümseyerek "Sanırım siz de tablonun etkisinde kaldınız değil mi?" diye sordu. Sonra kızın cevap vermesini beklemeden devam etti. Gerçekten büyüleyici bir resim, olağanüstü. İlgi duymamak olanaksız. Renklerin ahengine, fırçanın kullanımındaki mükemmelliğe bir bakın. Nedense dili tutulmuş gibi adama baktım yine. Söyleyecek uygun birkaç kelime aradı, bulamadı. Evet demekle yetindi. Yeni gelen adam derin bir heyecanla tabloya bakıyordu. Kendisiyle ilgilendiği yoktu. Mine adamı inceleme fırsatı buldu. Uzun boylu, yakışıklı biriydi. Son derece muntazam yüz hatları vardı. Yaşı 40'ın üzerinde olmalıydı. Rüzgardan hafif dağılmış siyah saçlarının şakaklarına isabet eden kısımlarında ağarmış teller vardı. Ve bu adama ayrı bir hava katıyordu. Galiba en etkileyici yanı da sesindeki ahenkti. Mine kendini toparlamaya çalıştı. Garip bir akşamüstüydü bu. Kısa bir süre içinde etkilendiği iki olağan dışı hadiseyle karşılaşmıştı. Harika bir tablo ve etkileyici bir erkek. Tamamen tesadüflere dayalı hoş bir karşılaşma. Pek tabidir ki genç kız bu tesadüfün yaşamındaki gidişatı kökünden sarsacak, onu korkunç bir maceraya çekecek ilk adım olduğunu asla tahmin ve tasavvur edemezdi. Gerçekten öyle diyebildi. Bu çok güzel bir tablo. Almayı düşünüyor musunuz? Mine başını iki yana salladı. Üzgünüm ama hayır. Satın alamayacağım kadar pahalı. Fiyatı 900 milyonmuş. Yakışıklı adam dikkatle tabloyu incelemeye devam ediyordu. Haklısınız diye mırıldandı. Fakat hayatta her güzel şeyin daima pahalı bir bedeli vardır. Evet, galiba öyle. Antikacı yanlarına yaklaştı. Hürmetkar bir şekilde ellerini ovuşturuyordu. Erol Bey, tabloyu almayı düşünüyor musunuz diye sordu. Mine uyandı. Anlaşılan bu yakışıklı adam dükkanın daimi müşterilerinden biri olmalıydı. Antikacı onu tanımış, adıyla hitap etmişti. Şakakları kırlaşmış adam birden genç kıza dönerek ''Şayet küçük hanım satın almıyorlarsa ben alacağım. Ama öncelik onun.'' diye mırıldandı. Genç kız gülümsedi yeniden. ''Dedim ya, benim alamayacağım kadar pahalı. Siz güle güle kullanın.'' Antikacı hemen ''Beyefendi, tabloyu sarayım mı? Zaten ahaliniz mi götüreceksiniz yoksa biz villaya mı göndereceğiz?'' diye sordu. Mine'nin yapacağı bir şey kalmamıştı. Kapıya doğru yürüdü. Yakışıklı adam birden karşısına dikilerek ''Bir dakika lütfen'' dedi. ''Bu tablonun etkisinde kaldığınızı görüyorum. Onu çok beğendiniz. Alabilecek güce sahip olsaydınız rahatlıkla sizin için ondan feragat edebilirdim. Ama ne zaman isterseniz evimi şereflendirip onu seyredebilirsiniz.'' ''Çok naziksiniz.'' diye mırıldandı Mine. Lakin bu teklif biraz garibine gitmişti. Tuhaf tuhaf adamın yüzüne baktı. Nezaketen bile olsa insanın tanımadığı birine yapabileceği bir teklif değildi bu. ''Lütfen'' dedi adam. ''Sakın beni yanlış anlamayın. Niyetim sadece resimden anlayan, estetik değerleri ve zevki gelişmiş birine yardımcı olmaktı. Ayrıca size yabancı da sayılmam.'' Mine kaşlarını çatarak adama baktı. ''Yabancı değilim.'' demekle neyi kastediyordu acaba? Adamın yüzünde içten ve samimi bir gülümseme belirmişti. ''Şaşırdığınızın farkındayım. Yanılmış da olabilirim. Ama siz rahmetli Seyfi Otman'ın kızı değil misiniz?'' Mine şaşkınlıkla adamın yüzüne baka kaldı. ''Evet, demek babamı tanıyordunuz.'' ''Babalarımız arkadaştı. Eski yıllara dayanan dostlukları vardı. Ben Zeki Baran'ın oğluyum. Erol Baran. Hatırladınız mı?'' Ne yazık ki isimler Mine'nin beyninde bir çağrışım yapmamıştı. Üzülerek ''Bağışlayın ama hatırlayamadım.'' diyebildi. ''Daha evvel karşılaşmış mıydık sizinle?'' ''Evet ama hatırlayamadığınız için sizi suçlayamam. Zira o tarihlerde ufak, 6-7 yaşlarında bir çocuktunuz.'' Mine merakla sordu. ''Nerede karşılaşmıştık?'' ''Bir gece bizim eve davetliydiniz. Yanılmıyorsam o tarihlerde Amerika'dan eğitimini tamamlayıp yeni dönmüştüm. O yıllarda Suadiye'de bir köşkümüz vardı ve yazlığa giderdik. Gerçi aramızda epey yaş farkı vardı ama ev sahibinin tek oğlu olarak sizi oyalamak görevi de bana düşerdi. Bahçedeki hamağı anımsıyor musunuz? Uzun süre sizi sağlamak zorunda kalmıştım. İtiraf edeyim ki oldukça haşarı ve yaramaz bir kızdınız ve beni bir hayli uğraştırmıştınız.'' Erol Baran tatlı tatlı gülümsüyordu. ''Üzgünüm ama ne yazık ki hatırlayamıyorum. Heyhat. Bunun şaşılacak bir yanı yok. O zaman ufacık bir kızdınız. Aradan çok uzun zaman geçti. Babalarımız vefat etti. Aileler koptu. Temas kesildi. Fakat şunu samimiyetle itiraf edebilirim ki daha o gece sizin ileride çok güzel biri olabileceğinizi tahmin etmiştim. Ve şimdi görüyorum ki yanılmamışım.'' Mine kızarıverdi. Nedenini de anlayamadı. Bu içtenlikle yapılmış bir gönül alma, nezaket cümlesiydi. ''Çok naziksiniz.'' diyebildi. Ama yüreğinin çarpıntısına engel de olamadı. Erol Baran birden ciddiyetle sordu. ''Anneniz hayatta mı?'' ''Maalesef 3 sene önce vefat etti. Vah vah, çok üzüldüm. Hatırladığım kadarıyla kendileri muhterem bir İstanbul hanımefendisiydi. Artık zamanımızda öyle insanlara pek rastlanmıyor. Haberim olsaydı size üzüntülerimi sunmaya gelirdim.'' ''Sağ olun beyefendi.'' ''Lütfen bana beyefendi diye hitap etmeyin. Hatırlamıyor olsanız bile biz eski hukuku olan ailelerin çocuklarıyız. Bana Erol demeniz yeterli. Bu size zor gelirse Erol abi de diyebilirsiniz.'' Mini gülümsemekle yetindi. Ne diyeceğini kestiremedi. Bir yandan da beynini zorluyor, geçmişin sisli ve dağınık çocukluk anılarının arasından Baran ailesini çıkarmaya çalışıyordu. Ama ne yazık ki hiçbir şey anımsamıyordu. Ne Suadiye'deki köşkü, ne de bahçede sallandığı hamağı. Oysa 7 yaşındaki günlerinin pek çoğunu hafızasında kolayca canlandırabiliyordu. Hesaba göre babasının vefatından yaklaşık 3 sene önce olmalıydı. Yazık diye geçirdi içinden. Doğrusu o geceyi anımsamak isterdi. Yanılmıyorsam başka kardeşiniz yoktu, öyle değil mi? Evet, ben tek evladım. Şimdi ne işle meşgulsünüz Mine Hanım? Çalışıyor musunuz? Heyhat, Erol Baran ismini bile unutmamıştı. Yıllar önce tesadüfen evlerine gelen ufak bir çocuğun adını hatırlaması garip değil miydi? Bu kadar güçlü bir hafızaya sahip olması şaşılacak bir şeydi. Bozuntuya vermedi. Mimarlık yapıyorum diye fısıldadı. Öyle mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Aman ne güzel bir rastlantı. İnanılır gibi değil. Boşuna dememişler. Doktor iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş diye. Bu rastlantıya çok sevindim. Mine hayretle yakışıklı adamın suratına baktı. Söylediklerinden pek bir anlam çıkaramamıştı. Serbest mi çalışıyorsunuz? Bir mimarlık bürosundayım. Bu hiç önemli değil. Sizin gibi güvenebileceğim bir insan işin içinde olunca mesele yok demektir. Genç kız çekinerek sordu. Mesele nedir? Gayrettepe'deki arsama büyük bir iş hanı yaptırmak istiyorum. Fakat belediye ile bazı problemlerim var. İşi güvenilir, becerikli bir mimara ya da sizinki gibi bir büroya devretmek düşüncesindeyim. Sık sık yurt dışına çıkmak zorunda kaldığımdan inşaatın gelişmesini yakından takip etmem hemen hemen olanaksız. Bu konuyu sizinle görüşmemizde yarar var. Mine ne diyeceğini bilemedi. Mesleğe yeni atılmış, deneyimsiz bir mimardı. Fakat büroda bu kapasitedeki bir projeyi rahatlıkla götürecek tecrübeli arkadaşları vardı. Üstelik bürodaki elemanların belediye ile münasebetleri çok iyiydi. Büroya çok para kazandıracak böyle bir projenin getirilmesi kendisi için de iyi bir avantaj olacaktı. Tabii diye fısıldadı. Size elimden gelen yardımı gösteririm. Çantasını açıp kartvizitini uzattı. Erol Baran kartviziti aldı. Gözlerini ısrarla kızın gözlerine dikti. Mine içinde tuhaf bir ürperti hissediyordu. Teşekkür ederim. Yalnız büronuzla temas kurmaktan önce sizinle bir ön görüşme yapmamızda yarar var. Takdir edersiniz. Maliyeti oldukça kabarık bir proje bu. Yarın akşamüstü bana bir uğrarsanız çok memnun olurum. Sonra muzip bir edayla güldü. Hem böylece Kentucky Purge'ü nereye asacağıma da yardımcı olursunuz. Erol Baran'ın tebessümü dayanılmayacak kadar çekici ve içtenlik doluydu. Genç kız yüreğinin bir kere daha hopladığını hissetti. Teklife hayır demesi mümkün değildi. Ona rağmen içinde de garip bir tedirginlik vardı. İnsanın kader çizgisini değiştirecek tesadüflere pek inanmazdı. Oysa şu sıra inanılması zor tesadüflerle yüz yüze gelmişti. Çok beğendiği bir tablo, karşısına babasının eski bir arkadaşının oğlunu çıkarıyor ve hatırlamadığı adam cazip bir iş teklifi getiriyordu. Kısa bir duraklamadan sonra tamam dedi. Sizin için uygunsa yarın sizi rahatsız edebilirim. Bana bir saat verebilir misiniz? Erol Baran bir iki saniye düşündü. Yarın 5 desek sizin için müsait mi? Evet olabilir. Öyleyse arabamı yollar sizi büronuzdan aldırabilirim. Genç kız önce itiraz etmek istedi. Sonra bunun yersiz olacağını düşünerek sustu. Daha şimdiden yarının heyecanı ruhuna sinmiş gibiydi. 2. Ertesi gün saat 5 sularına geldiğinde Mine heyecanından yerinde duramaz haldeydi. Aslına bakılırsa antikacı dükkanından çıktığından beri ruhundaki coşkuyu, içindeki kıpırdanışları ve duyduğu kalp çarpıntılarını kendine bile izah edemiyordu. Bunun sadece büroya yeni ve büyük bir iş kazandırarak irtibarının artacağından kaynaklanmadığını, gerçekte Erol Baran'ın vakur ve yakışıklı havasından doğduğunu şuuraltı da olsa rahatlıkla hissedebiliyordu. Çok saçma bir heyecandı bu. Ne var ki başına böyle bir talihin ilk defa geldiğini itiraf etmeliydi. Hiç kuşkusuz daha önce de karşısına ilgi duyduğu, beğendiği kimseler çıkmıştı. Ama hiçbirinde bu heyecanı yaşamamıştı. O sabah evden çıkarken kendisine en yakıştığına inandığı yeşil döpiyesini giymiş, öğle tatilinde kuaföre giderek uzun siyah saçlarını yaptırmış, manikürünü yenilemişti. Gerçi kılık kıyafetine, bakımına her zaman dikkat ederdi. Ama bugün daha bir hoş ve çekici olmak istiyordu. Gülümsedi kendi kendine. İnkar etmeye çalışsa da güzel ve çekici görünmek isteğinin yapacağı iş görüşmesinden çok Erol Baran'ı etkilemek, onu hoş ve cazip görünmek dürtüsünden kaynaklandığını biliyordu. Saat 4'e geldiğinde makyajını tazeledi. Hafif allık ve ruj sürdü. Çantasından çıkardığı ufak aynasına son bir kez bakarak inceledi. Kendini beğenmişti gibi bir huyu yoktu. Fakat aynaya akseden görüntüye bakınca gerçeği itiraftan da kaçınmadı. Cidden alımlı ve havalı olmuştu. Her zaman makyaj yapmazdı. Belki çok çarpıcı, frapan bir kız da değildi. Ama uzun siyah saçları, kömür karası, canlı gözleri ve endamlı vücuduyla pek çok erkeğin yüreğini hoplatacak kadar da hoştu. Bir an düşüncelerinden utanır gibi oldu. Bir ümide mi kapılmıştı yoksa? Hayır diye kendi kendine telkine çıkıştı. Bir kadın gibi dikkat çekici olmak istiyordu. Hepsi buydu. Başka ne düşünebilirdi ki? Saat 5'e 5 kala ofis boy masasına yaklaşıp kapıda sizi almaya geldiğini söyleyen bir şoför var dediğinde yüreği çarpıntıdan duracak gibiydi. Bir türlü geçmek bilmeyen bu uzun gün onun için daha yeni başlıyor gibiydi. Telaşla yerinden kalktı. Masasının üstünü yarım saat önceden toplamıştı. Bürodaki arkadaşlarına yarım yamalak veda edip ofis boyun peşinden kapıya doğru yürüdü. Az sonra Erol Baran'ın son model Cadillac'ına binmiş yol alıyorlardı. Mine Erol Baran'ın nerede oturduğunu bile bilmiyordu. Bunu şoföre sormaya da utandı. İş yerinin bulunduğu Harbiye'nin sıkışık trafiğinden çıkıp Şişli'ye doğru yollanırlarken Mine de heyecan son haddini bulmuştu. Araba Zincirlikuyu tarihiyle Maslah'a, sonra da İstinye istikametinde yol aldı. Cadillac nihayet İstinye sırtlarında demir parmaklıklarla çevrili muhteşem bir binanın zümrüt yeşili çimlerle kaplı bahçesine girerek durdu. Genç kız mesleki bir heyecanla karşılaştığı yapının etkisinde kaldı. Gerçi bina Boğaz'ın eski ve karakteristik yapı tarzına hiç uymayan şekilde inşa edilmişti. Ama zevk sahibi, becerikli ve yaratıcılığı münakaşa edilmez bir mimarın elinden çıktığı da bir gerçekti. Binanın görkemi daha içeriye girmeden belli oluyordu. Şoför hemen yerinden fırlamış ve Mine'ye kapıyı açmıştı. Arabadan inen genç kız ağır adımlarla çimler arasındaki yoldan ilerleyerek 3 basamaklı pembe merdiveni çıktı. Beklendiği gibiydi. Daha el iziyle uzanmadan kapı güler yüzlü uşak tarafından açıldı. Siyah elbiseli uşak ölçülü nezaketiyle kızı içeriye aldı ve yumuşak bir sesle "Beyefendi sizi kütüphanede bekliyorlar efendim." dedi. Mine sırtındaki pardesüyü çıkarıp uşağı teslim ederken bulundukları antreye acele bir göz attı. İhtişamdan nefesi duracak gibi olmuştu. Bu kadarını beklemiyordu doğrusu. Muazzam bir debdebeydi bu. Buraya yakıştırılacak en uygun sıfat malikane olmalıydı. Erol Baran'la dünkü konuşması sırasında Amerika'da eğitim gördüğünü işitmiş, oranın kültür ve yaşam stilinden etkilendiği düşüncesine kapılmıştı. Ama ne de olsa bir mimardı ve inşaat tarzlarını, döşeme zevklerindeki özellikleri bir iç mimar kadar iyi bilirdi. Bu evde kesin İngiliz stili hakimdi. Uşağın arkasına takılarak Erol Baran'ın kendisini beklediği yere doğru yürüdü. Kapı açıldığında gördükleri karşısında şaşkınlığı daha da arttı. Şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir çalışma mekanıyla karşılaşmamıştı. Kütüphane denilen çalışma odası hemen hemen 200 metrekareye yakın, belki de fazlaydı. İlginç yanı tavanının yüksekliğiydi. Odanın duvarları silme kitap raflarıyla doluydu. Genç kız kendini gerçek bir kütüphaneye girmiş gibi hissetti. Üst kattaki kitap raflarına ara merdivenlerle çıkılıyordu. Mine bir an Erol Baran'ın bu kadar kitabı okuyup okumadığını düşündü. Sonra şaşkın bakışlarını etrafta dolaştırmaya devam etti. Zemin mat cilalı parke ile kaplanmıştı. Yerlerde nadide acam halıları vardı. Kapının karşısına rastlayan duvarda İngiliz tarzı tuğladan yapılmış muazzam şöminede iki koca kütük çatırtılarla yanıyordu. Hafif loş salonu aydınlatan 3-4 table lamp'ten etrafa solgun sarı ışıklar yayılıyor ve çevreye hareli bir aydınlık veriyordu. Şöminenin iki yanında alışılan ölçülerden çok yüksek, tavana kadar yükselen enli ve uzun pencerelerden Boğaz manzarası görünüyordu. Böyle bir ihtişamı aklından bile geçirmeyen Mine aptallaşmıştı. Ancak yabancı filmlerde görebileceği bir ortamda bulunmuştu kendini. Afallayan kız neden sonra Erol Baran'ı fark edebildi. Kocaman Mount çalışma masasının arkasından kalkmış, sıcak ve güler bir yüzle misafirinin elini sıkmak için yaklaşıyordu. Mine yakışıklı adamı görünce nefesi kesilir gibi oldu. Sırtına kahverengi tweed bir ceket, daha açık tonda balıkçı yaka kazak ve fil dişi rengi kadife pantolon giymişti. Bu spor giyimiyle olduğundan da genç ve diri görünüyordu. Şokaklarındaki ak saçlar ise ona ağırbaşlı ve ciddi bir hava veriyordu. Sol elinde dumanı tüten bir pipo tutuyordu. "Sizi evimde görmek ne hoş" diyen sesinde candan ve samimi bir hava sezinledi Mine. Tokalaştılar. Erol Baran genç kıza masasının tam karşısındaki Manchester tipi geniş ve deri kanepede yer gösterdi. Kendisi de yanına oturdu. Erol Baran kızı sevecenlikle süzüyordu. "Çay içer misiniz?" diye sordu. "Yoksa hafif bir içki mi tercih edersiniz?" Gördüğü zenginliği ihtişamına kapılan Mine neden sonra adamın kendisine bir şeyler söylediğini fark etti ve özür dilercesine "Kusura bakmayın" diye mırıldandı. "Bu harika dekoru içime sindirmeye çalışıyorum. Harika bir eviniz varmış." Erol Baran gülümsemekle yetindi. "Burayı ben de severim. Sakin ve dinlendirici bir yerdir. İş hayatımla ilgili pek çok kararı bu sessiz ve huzur dolu odada almışımdır. Mine şaşkınlığını hala tam olarak üzerinden atamamıştı. Toparlanmaya çalıştı. Hatta biraz utandı bile. Meraklı gözlerini etraftan alıp dikkatini Erol Baran'a çevirmeye çalıştı. Adamın ikram için sorduğu sual aklına gelerek "Çay lütfen" diyebildi. Erol Baran eski İngiliz şatolarındaki gibi pencere dibindeki kadife kumaştan yapılmış sarkacı çekince kütüphanenin ağır kapısı aralanarak genç kızı içeriye alan uşak göründü. Ev sahibi o vakur ve otoriter sesiyle "İsmail Efendi, bize çay getirin lütfen" dedi. Uşak başını eğerek dışarı çıktı. Ayrım sonu. Sayfa 14.